Ayrım 37, sayfa 502. Helal. Osman Bey'in Maymana iline kral buz kaşısı ödülünü kazandıran çöpendozu Salih'in onuruna verdiği tantanalı şölen bir hafta sonra yer aldı. Bu gecikme gerekliydi. Çünkü bazıları çok uzaklarda, yüzlerce konağa çağrı gönderilmesi sorunu vardı. Onca ağızı doyurmak için sürü sürü koyunun, dağ gibi meyve ve sebzenin bir araya getirilmesi, kasapların, ahçıların, tatlıcıların, ahçı yamaklarının işe koşulması, saymakla tükenmez halıların, minderlerin, kapkacağın yüklerden çıkarılması sorunu vardı. Büyük günün sabahı Tursen her zamanki denetlemesini bitirir bitirmez atının üzerinde şölen alanına yollandı. Malikane'de bu alanın adı Şölen Gölü'ydü. Bu adın Osman Bey'in büyük babasından kaldığı söylenirdi. Akarsuların ve kanalların beslediği içi tuğla örülü kocaman dikdörtgen havuzu kazdıran da havuzun kenarlarına tam tamına koşut, sık, yüksek kayın, gürgen, kavak ağaçlarının dikilmesini buyuran da oydu. Son üç kuşak boyu malikanenin, hatta ilin en önemli şölenleri havuzla ağaçlar arasında uzanan bu bakımlı güzel çimenlikte yer alıyordu. Tursen oraya vardığında yığınla uşak harıl harıl alanı süslemekle uğraşıyordu. Bazıları kucak dolusu çiçeği getirip çimenlerin üzerine serpiyor, bazıları el yıkama ibriklerine su dolduruyor, daha başkaları her şeyin yerli yerinde kusursuz olmasına çalışıyordu. Bir kısmı da omuzlarına dek suya girmiş, havuzun üstünde yüzen yaprakları ve dalları topluyordu. Bu son hazırlıkların dışında dekor tamamdı ve o denli görkemliydi ki bu tür şölenlere alışık olan Tursen bile onayını belirtmek istercesine dilini durup durup şaklatmaktan kendini alamadı. Büyük dikdörtgen havuz bir parmak boş yer kalmamacasına halıcılığı ile ünlü Maymana ilinin en güzel halılarıyla döşeli bir yolla çevrelenmişti. Bu yumuşacık yola kumaşları şenlik fişekleri gibi parıldayıp göz alan minder, örtü, yorgan, yastık yığınları birbirine değercesine serilmişti. Hepsi bu kadar değildi. Sık yapraklı ulu ağaçların diplerine de bir sürü oturacak yer yapılmış, minderler ve örtüler konmuştu. Orada dalların altında sıcak ortalığı kavurduğu sürece Osman Bey'in konukları şölenden önce dinlenebilecekler, gölgenin, meyvelerin, sütlü yiyeceklerin, serin nargile dumanının tadını çıkarabilecekler, isterlerse konuşacaklar, isterlerse kestireceklerdi. Böyle şatafat hiç görmedim diye düşündü Tursen kendi kendine. Ama haklı mı? İlimiz böyle şana ermemişti daha. Kralın filaması. Ağır bir bezginlik omuzlarına çöktü. Ağzına acı bir tat doldu. İçinden neden, ah neden bugün kutlanan Uraz değil diye düşünmüştü. Ama sonra gerçeğin sesini duydu. Eğer Uraz kazanmış olsaydı genç aygır senin kırbaçlamanda nasıl öldüyse sen de kıskançlığın kırbaçlamasıyla öyle ölecektin. Tursen ta içinden inledi. Ama ben artık o insan değilim ve büyük tanrım bunu biliyor. Ve gerçeğin sesi onu yanıtladı. Kurnazlığa kalkma. Ey artık çok yaşlanmış olan çöpendoz. Sen başka bir insan oldunsa ve Tanrı bunu çok iyi biliyor, senin isteğin yerine gelip Uraz yenildiği için oldun. O sırada hazırlıklarda hiçbir şeyin eksik kalmaması için Osman Bey'in kahyası at üstünde eşkin gidişle geldi. Beyaz saçlı, pembe tenli, şişman, çok iyi bir biniciydi kahya. Onunla Tursen arasında çoktan beri yerleşmiş derin bir sevgi ve saygı vardı. Sesini duyuracak denli yaklaşınca bağırdı kahya. Selam sana eski günlerin dostu. Selam sana her günün dostu diye yanıtladı Tursen. Ve bu karşılaşma yakasını bırakmayan bir üzüntüyü atmasına vesile olduğu için her zamankinden daha sıcak bir sesle ekledi. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Şölen Gölü hiç bu denli adına yaraşır olmamıştı. Herkes bilirdi Tursen'in dümdüz açık yürekliliğini ve yargılarının ciddiliğini. Böyle bir ağızdan böylesine az işitilir bir övgü, kahyanın yumuk kapakların içine gömülü çekik gözlerini sevinçle ateş böcekleri gibi parlattı. Ama yanıtı her zamanki gibi sade ve açık yürekliydi. Hak ettiğimden çok daha büyük dostluk gösteriyorsun bana. Bir insan bedeni rahat ettirip gözü okşayan şeyleri benim kadar severse, kendi hoşuna gittiği kadarını yapması başkalarını memnun etmek için yeterli oluyor. İki yaşlı binici atlarını havuzun çevresinde, ağaçların altında yan yana sürdüler. Her şey tamamdı. Artık içim rahattır dedi Tursen. Daha değil dedi kahya, daha en zoru var. Sarığının kıvrımları arasından yukarıdan aşağı doğru yazılı dar ve uzun bir kağıt çıkardı. Herkesi yakışığına göre oturtmak. Gerçekten zor, gerçekten diye homurdandı Tursen. Haydi sağlıcakla kal. O denli şişman bir adam da şaşılacak denli çevik ve kesin bir hareketle kahya Tursen'in atının yularına yapıştı. Dostum diye bağırdı. Seni yolumun üzerine çıkaran kadere yardımseverliğini ekle. Bana akıl ver, yardımcı ol. Benim böyle işlere pek aklı vermez dedi Tursen. Kahya, burada gerekli olan akıl erbesi değil, her konunun gerçek değerini biçebilmek dedi. Ver onu dedi Tursen. Şerit gibi kağıdı aldı, kolunun uzanabileceği kadar uzağa tuttu ve üzerindeki kara yazıları sökmeye uğraştı. Sökünce de sesli bir mırıltıyla adları okudu, ensesini kaşıdı, yeniden okudu, bu kez sakalını kaşıdı. Gerçekten olağanüstü zor bir işti bu. En ileri gelen konuklar bakımından değil, onların yerleri eski törelerle ve bu özel durumda da şölenin yapılacağı yerin niteliğiyle saptanmıştı çoktan. Böylece Osman Bey'in yeri dikdörtgen havuzun yanlarından birinin ortasındaydı. Onun karşısında havuzun öbür yanında Mahime Ana valisi oturacaktı. Osman Bey'in solunda Kral Buzkaşisi'nin üç başkanı, sağında Salih, onun yanında Tursen, onun yanında da Uraz yer alacaktı. Valiye gelince onun soluna Osman Bey'in şimdiden ailenin reisi sayılan en büyük oğlu ve ev sahiplerinden sonra en varlıklı, en nüfuzlu iki toprak ağası. Sağına da ilin askeri birliklerine kumanda eden general, atlı polis müdürü ve dağlı savaşçılar Bozkır'ı fethettiği zaman oraya yerleşmiş olan Peştu aşireti reisi oturacaktı. Şölene çağrılmış olmalarını malikanedeki hizmet sürelerinin uzunluğuna ya da uzaktan akrabalığa borçlu olanları oturtmak da o denli güç değildi. Evlilik bağıyla akrabanın akrabası olanlar, bir amcanın kayınbiraderinin yeğenleri, ana tarafından dede olanın üçüncü karısının çocuklarının çocukları, yeter ki bunların varlıkları akrabalıkları kadar az olsun, baş bahçıvan, öbür seyirleri yöneten baş seyiz, baş çoban, yazıcıların en okumuşu ve konukları eğlendirmek için getirtilmiş çalgıcıların ve şarkıcıların hepsi havuzun iki ucundaki dar yanları dolduracaklardı. İleri gelenler gibi onların da şölendeki yerleri kendiliğinden belliydi, hayatta olduğu gibi. Ama ikisi arasında öbürleri, orta dereceli hali vakti yerinde, görevleri olağan soylu ailelerden olan, sayıları kabarık öbür konuklar vardı. Bunlar ikinci dereceden toprak sahipleri, yüksek memurlar, Davlatabad'ın zengin tüccarları ve ailenin öz üyeleriydi. Bunların hiçbirinin ötekine gerçek bir üstünlüğü yoktu. Hiçbirinin yeğe tutulmasını gerektiren bir ayrıcalığı da yoktu. Onları gereği gibi oturtabilmek için çok titiz ölçülere başvurmak zorunluydu. Her birinin kişiliğini oluşturan ögeler tartılmalı, tüm nitelikleri değerlendirilmeliydi. Varlığı ve soyu, kudreti ve dostluğu, nüfuzu ve gerçek değeri bir arada hesaplanmalıydı. Bazen durarak, bazen atlarını ağır ağır sürerek ve listeyi birbirlerine geçirip tartışarak Tursen ile Kahya bilgeliklerini denkleştiriyorlardı. Bir yana toplumun herkesçe kabul edilen değerlerini, öbür yana onu denkleştiren kesin sırayı koymuşlardı. Çoğu zaman yargıları aynıydı. Fikir ayrılığına düştükleri zaman ise uzun sürmüyordu anlaşmazlıkları. Yine de Tursen bazen dostuna gereğinden fazla uzun sürüyor gibi görünen süreler boyu sessiz ve düşünceli kalıyordu. Böyle zamanlarda Kahya yaşlı çopendozun adalet konusunda böylesine titiz davranmasına hayran oluyordu. Ama aslında o sırada Tursen'in kafasında yer alan konuğun özenle yerleştirilmesine gerek yoktu. Onun yeri günlerden beri belliydi. Tursen'in sağında Uraz, oysa Tursen'in atı halıların, yastıkların önünden geçerken, Tursen hayalinde konukların gereken düzende oturduklarını görüyor ve o yüzden de yakasını bırakmayan bir kaygı içine doluyordu. Konukların hepsini, hatta az tanıdıklarını bile gerçekten oradaymışlar gibi yerlerinde görüyordu. Uraz hariç hepsini. Uraz'ı görmek için onca çaba harcadığı halde, şuradaki sırada sadece Uraz'ın yeri boştu. Bu bir kötü ön sezi mi acaba diye düşündü Tursen. Ve öbür konukların gerçek ya da yüzeysel değerlerini tartıp ölçerken bu kaygı bir an bile çıkmıyordu içinden. Cahilin geri alınmasından bu yana Uraz'ın sanki malikaneden yok olduğunu anımsadı. Şafak'la birlikte atını Bozkır'a sürüyor ancak gece olunca yorgun, tere ve köpüğe batmış dönüyordu. Cahili ahıra kendi götürüyor ve orada atın yataklığında uyuyordu. Ertesi gün yeniden aynı şeyi tekrarlamak üzere. O sabah yine yok olmuştu ortadan. Kahya konukların adlarını ve sıra numaralarını yazmak için arkalarından gelen yazıcıya "Tamam, becerdik, hem de iyi becerdik" diye bağırdı. Sonra Tursen'e döndü. "Hem de zamanda bitirmişiz dostum, bak" dedi. Yüksek ağaçların duvarını yaran patikalardan ilk konuklar çimenliğe doğru geliyordu. Bunlar en kendi halinde konuklardı ve uygundu böyle erken gelmeleri. Böylelikle bu çağrıyla kendilerine gösterilen onurun hem bilincinde olduklarını hem de bundan duydukları minneti kanıtlamış oluyorlardı. "İyi" dedi Tursen, "gidip atlar için ne yapıldığına bakayım." Arkadaşının göbeği üzerinde gerilmiş, yeşil çizgili, krem renginde, pırıl pırıl ipek çapana baktı ve ekledi. "Ve iş giysilerimi değiştireyim." Her zamanki gibi Tursen'in adamları üzerlerine düşeni tam yapmışlardı. Sıra sıra ağaçların ardında epey derinlemesine sıra sıra kazık çakılmıştı. Bağlanan atların erişebileceği kadar yakın yerlere düzgün sıralar halinde yığın yığın ot ve su dolu tekneler konmuştu. "İyi olmuş" dedi Tursen başseyisine. "Git şölen için giyin Akkul. Malikanenin eski adamları geldiler bile." Akkul gözlerini yere indirip, "Senden bir ricada bulunabilir miyim ey büyük Tursen?" diye sordu. "Çabuk söyle, ne istiyorsun?" "Sana yakarırım, izin ver. Yakında damadım olacak Muki'yi de getireyim de ailemin onuru artsın" dedi başseyis. Tursen düşündü. Havuzun uzak ucundaki kalabalığın arasında bir fazla bir eksik ne fark eder ve yanıtladı. "Getirebilirsin." Sonra dizginleri toparladı ve hiç umursamazmış gibi bir sesle "Uraz'ı gördün mü?" diye sordu. "Bu sabah cahili dağıldı gitti" dedi Akkul. "Her zamankinden biraz daha geç." Tursen rahibi evinin kapısında buldu. Baça her zamanki gibi üzengiyi tuttu ama her zamankine benzemeyen kasılmış, kendine yabancı bir davranış içinde. Ve bir kukla gibi kas katı doğruldu. Yeni giysilerinden ötürü kımıldayamaz olmuştu. İlk kez giydiği çiçekli bir kaftan, sivri burunları yukarı doğru kıvrık yeni çarıklar. Üstelik efendisinin armağanı olan parlak bir kumaşı küçük havı dökülmüş, gündelik takkesinin çevresine sarık gibi sarmıştı. Tursen atı baçaya bırakıp odasına girdi. Rahim çarpoyu örten battaniyeleri cilalı bir tahta gibi dümdüz etmiş, üzerine Tursen'in fırçalanmış, ütülenmiş ve doğal kıvrımlarına göre yerleştirilmiş şölen giysisini tüm görkemi ve sadeliğiyle bırakmıştı. Çapanın ham ipeği hem yumuşak hem gösterişsiz, hem kalın hem hafifti. Üzerinde en ufak bir süs bile yoktu ve tek rengi güz değmiş yaprakların altın pırıltılı, en sıcak, en zengin tonuydu. Tursen istemeyerek, "Son buz kaşımda kazandığım ödül, 5 yıl geçti bile" diye düşündü. Komşu ilde teke ölüsünü korkunç maksudu elinden adalet halkasının yanı başında, mezar-ı şerifin genç devi zafer çığlığı helali savurmak üzereyken kapmıştı. Onca yaşlı olduğu halde. Ham ipekten bol çapanı sırtında Tursen yeniden atına bindi ve rahimi terkisine alıp yola düzüldü. Başını arkaya döndürmeden sordu. "Uraz gelmedi mi?" Rahim, "Ah, sana söylemeliydim efendim" diye bağırdı. "Bekliyor muydun onu?" "Eğri sıkı tut" dedi Tursen ve atını 4 nala kaldırdı. Hep 4 nala giderek atlar için hazırlanmış yeri, şimdi orası dolmuş ve hareketlenmişti, geçti. Ağaçların yüksek duvar arasından şölen gölünün çimenliğine çıkan geçitlerden birine daldı. Ancak havuzun çevresini kaplayan halılara gelince durdu. Rahim aşağı atlayıp efendisinin attan inmesine yardım etti ve kıpırtısız durdu. "Atı nereye götüreceğini bilmiyor musun?" diye gürledi Tursen. "Elbette, hemen gidiyorum" diye kekeledi baça. Ağır ağır ayağının altında yer kayıyormuş gibi güvensiz adımlarla yürüdü. Gördüklerine inanabilmek için ikide bir gözlerini açıp kapıyordu. Onca güzellik, onca şatafat, onca birbirinden üstün insan. Tursen'in yokluğunda konuklar giderek daha önemli konuklar ardı ardına gelmişti. Bunlar daha önce gelen konuklar gibi atlarını kazıkların yanında bırakmıyor, tersine çimenliğe dek atlarının üstünde geliyor, orada kendi seyislerine ya da malikanenin seyislerine atlarını bırakıyorlardı. Atların gelişi, gidişi, gücü, güzelliği, eyerlerinin zenginliği, madensel pırıltısı, havuz ile ağaçlar arasındaki çimenliği harika bir canlılık ve hareketle doldurmuştu. Efendilere gelince ağaçların gölgesine serpiştirilmiş minderlere ve yastıklara kibir ve görkemle yürüyor, sonra onlara yaslanıp dinleniyorlardı. toprak sahipleri ve ünlü zengin tüccarlar en güzel çapanlarını giymiş, en güzel sarıklarını sarmışlardı. Yüksek memurlar Avrupalı giysiler içindeydi. Yalnız başlarında kalpaklar vardı. En seçme, en yumuşak astragandan. O sırada görünen çopendozların üzerinde ise ilde ilk kez görülen kral buz kaşisinde giydikleri ceketler ve binici pantolonları vardı. ''Hani Uraz?'' diyordu Tursen durmadan içinden. ''Hani bana söz vermişti?'' Gelen atlıların sayısı arttıkça ve ağaçların altındaki kalabalık büyüdükçe kaygısına gem vurabilmesi giderek zorlaşıyordu. Kaygısı çok ileri gidip yüreğine erişince Tursen öfkeyle ''Hadi hadi ihtiyar dingin ol, Uraz'ın bacağı onun için yeterli bir özür, daha gelebilir. Edep ve terbiyeye böylesine aykırı davranmaz, davranamaz. Daha vakit var hem'' diyordu kendi kendine. Ama zaman geçiyordu. Osman Bey'in oğulları malikanenin efendisi adına konukları karşılamak için atlarından iniyorlardı bile. Osman Bey töreye göre en yüksek oldukları için doğal olarak en son gelecek konuklarını karşılamak için malikanenin sınırında bekliyordu. Zaman geçiyordu. Herkesten daha geç gelme ayrıcalığına sahip konuklar bile yerlerini almışlardı. O sırada ağaç dizilerinden birinin ardından bir arabanın kornasını 3 kez çaldığı duyuldu. Ağaçların arasında uzun, geniş, üstü açık, ateş kırmızısı bir otomobil göründü. Arkada şeref konuğu olan Salih'in 2 yanında Osman Bey ile vali oturuyorlardı. Önde şoförün yanında gözleri hemen hemen kör, üstü başı neredeyse lime lime, çok yaşlı, çok zayıf bir adam. Tüm Maymana'nın en çok saydığı din adamı vardı. Onun yanında da Büyük Emir Abdurrahman'ın fetihten sonra Bozkır'a yerleştirdiği Peştu aşiretinin reisi oturuyordu. Reisin göğsü ve boynu güçlü, saçları gürdü. Omzuna oymalı kakmalı bir tüfek geçirmişti. 2 fişeklik siyah kaftanının üzerinde çaprazlanmıştı. Otomobilin hemen ardından bir grup atlı geliyordu. Osman Bey'in 2 özel hizmetkarı, valinin sekreteri ve çok uzun boylu, çok zayıf, omuzunda bir tüfek, bir başka peştu. Gözleri küstahlık derecesinde cüretli ve gördüğü her şeyi eğlenceli buluyormuş ve tüm dünyayı alaya alıyormuş gibi bir adam. Kendisinin de hizmetkarlardan biri olduğu belliyken otomobilin kapısını açmak için ileri atılmayı başkalarına bıraktı ve atının dizginlerini bir seyise fırlattı. Osman Bey altın simli krem rengi Çin ipeklisinden giysisi ve sarığı ile göz kamaştırarak otomobilinden indi. Koyu renk giysisi, gri kravatı ve başında değerli bir kürkten kalpağı ile ağırbaşlı Maymana valisi onu izledi. Ama Salih yer açılır açılmaz kanepenin üzerine fırlayıp ayağa kalktı. Onu orada kurt postundan başlığı ve sırtında bir yıldız gibi yayılmış bir kuzu derisiyle herkes gördü. Bir övgü mırıltısı yükseldi ve Salih kral buz kaşisinde kazandığı filamayı başının üzerinde sallayınca mırıltı kükremeye dönüştü. Arabanın kapısı üzerinden yere atladı, kısa konçlu çizmelerinin yüksek topuzları çimenlere gömüldü. Tursen tükürecek gibi oldu. Ayıp gösteri, soytarı, pazar yeri okkabazı. Tursen biniciliğin şanı adına acı çekiyordu. Yaşamını dolduran o büyük oyunu adına, ili adına acı çekiyordu. Uraz'ı ve onun sessiz gururunu düşündü. Bu düşünceyle içi ferahladı biraz. Ama hemen ardından da içi burkuldu bu düşünceyle. Uraz konuk olduğu halde gelmeye gerek görmemişti. Osman Bey özel bir sevgi ve saygı göstererek Tursen'e ''Yanımızda kal, ahırların değerli başı ve çopendozların en ünlüsü. Hep beraber gölgelerin serinliğine gidelim ve şölenden önce ağızlarımızı tatlandıralım.'' dedi. Osman Bey, vali, hoca efendi ve peştu reisi ile birlikte havuzun doğusundaki ağaç dizisinin tam ortasında onlar için hazırlanmış minderlere oturdu. Tursen de onların yanına oturdu. Fişeklikler kuşanmış savaşçının ardındaki bir ağaç gövdesine de uzun boylu, ince yapılı, neşeli, alaycı gözlü yabancı yaslandı. Koşuşan hizmetkarlar türlü türlü sütlü yiyecekler, kurabiyeler ve meyveler getirdi. Ve önemli kişiler bir bir gelip Osman Bey'in omuzunu öperlerken Tursen'in yaşlılığın etkinlik kazandırdığı delici bakışları, konuk saflarını, hatta en uzaktakileri umutsuzca araştırıyordu. En arkada Muki'yi tanıdı, yeni giysileri içinde. Bir kolunu kayınbabası olacak Akkul'un omuzuna dolamış olan Muki'nin yüzünü büyük bir kahkaha 2'ye bölmüştü. Şopendoz olmayı hayal ederdi diye düşündü Tursen. Peygamber hakkı için daha olabilir de. Güzel bir atı ele geçirebilmek ve bir kadının peşinden bin bir tehlikeyle dolu dünyayı dolaşabilmek uğruna efendisini öldürmeye kalktı. Neredeyse başarıyordu da bunu. Ve şimdi orada durulmuş bir aile reisi bile olmuş, mutlu. Tüm şeytanlarından tek bir serüvenle ve sonsuza dek kurtulmuş. Oysa Uraz... Tursen'in gözlerini dikip baktığı insan yüzleri bulanık bir kitleden başka bir şey değildi. Gözleri dertli olduğundan değil, kafası dertli olduğundan. Ne diyordu Tursen kendi kendine. Ne? Uraz'ın küçük bir evi, biraz toprağı, mutfakta bir karısı, burunlarını sileceği bir çocukları olsun ve şu ahmak gibi mutlulukla gülsün diyecek noktaya mı geldim yoksa? Oğlunun acımasız, doymak bilmez dudaklarındaki kurt gülüşünü anımsadı ve gururun bir iksir gibi ihtiyar kadını bir kez daha canlandırdığını hissetti. Uraz için hiçbir zaman bir barınak, bir sığınak, bir in, bir güvenlik söz konusu olamazdı. Tursen alnını yumruğuna dayadı. Uraz'ın o zorlu yaşam tutkusu muydu onu oğlundan nefret ettiren? Ya da onun için mi Uraz'ı bu denli seviyordu? Yoksa onu hep sevmiş miydi? İçin için korktuğu sevgisi yüzünden, çok acı çekmekten korktuğu için mi ondan böyle nefret etmişti? Şimdi şu anda çektiği gibi bir acı...